Ayrım 17.
Sayfa 174. Koynundan İstanbul'a kaçak giren Albayrak gazetesinden iki nüsa çıkardı. Birinciyi uzatıp, "Bak şuna yeğenim, Yunan ordusu Bursa'ya girmiş, 3 hafta olmuş, duydun mu?" Ötekini gösterdi. "Ya bu? Aleksandros Efendi." "O efendi kim?" dedi. "Kral, Yunanlı'nın sultanı. Herif Edirne'ye tantanalı giriş yapmış, duydun mu?" Ağzı açık söyleneni anlamaya çalışan yeğenine takıldı gözü. "Hadi sen duymadın Rana'm. Ağabeyim biliyor mu, duymuş mu? Saraydaki o kütüğün eli kolu bağlı olduğu gibi ağzı da mühürlü mü?" Derdini, hırsını paylaşacak adam arayan Selahattin Efendi, karşısındakinin 15 yaşında genç bir kız olduğunu unutmuş, gazeteleri katlayıp koynuna sokarken söylenip duruyordu. Sulh konferansı. Neredeyse 2 sene dolacak. Adam kölesiyle sulh mu imzalarmış? Parsayı hele bir paylaşıp kağıda döksünler, damat Ferit denen soysuz atar altına imzayı. 2 yılın dolmasına az kala Fransa'nın Sevr denen bir köyünde damat Ferit'in gönderdiği heyet Osmanlı'yı kolsuz bacaksız gövde adam haline getirecek bir hükmün altına basmıştı imzayı. Sızan haberlere göre mütareke denen mahkumiyet kararında bir tabutluk yer bırakılmıştı can çekişen hasta adama. Silah ne gerekmiş zavallı bir çareye? Ordusu lav olacak. Askeri ya da sivil, gemilerinin tümü işgalcilere teslim. Beynelmilal bir heyetin kontrolüne girecekmiş boğazlar. Halife Sultan tarafından bu şartlar kabul gördüğü takdirde der saadet kendisine bırakılabilirmiş. Hakkınızı helal edin ağabey. Hayrola Salah, karar vermiş gibisin. Geç bile kaldım sanırım. Kararının nedenine dayanak arar gibi düşündü Selahattin Efendi. Hamid'in hapishanesi, Enver'in tımarhanesi için verilecek bir damla kanım yoktu, bilirsiniz ağabey. Gönlüm, aklım buna razı olmadı, olamazdı. Bahane miydi bunlar? Senelerdir sordum durdum kendime. Değildi ağabey, ölüme mahkum olduğu şu anda cananımın kim olduğunu anladım. Müstebit'in, muhterisin elinde kocamış, kefeni dikilmiş, tabuta konmak üzere eli kolu budanmış, gönlümün yeşerdiği, aklımın geliştiği bir toprağın perisiydi bu canan. Gitmesine gideceksin, anladım Salah. Ne zaman? Bu geceden tezi yok. Ümit kaldıysa eğer, dağda bayırda bu canan için çırpınan tek bir adama bağlı. Elini bir haftalık sakalının üstünde gezdirdi. Taksim meydanında Raşit Efendi'ye atılan tokat benim suratımda patladı. Aylar geçti, silinmiyor o tokadın izi. İsyan eden bir vicdanda tahammül aranır mı ağabey? Gitmesem biliyorum vicdan beni körleyecek. Zaten ne dul ne yetim. Arkada bırakacak kimsem yok. Var ama ne çare diye söylendi Haşim Bey. Yetimden fazla arkandan ağlayacak biri var. Rana. Sevgili yeğeninin kendisine olan bağlılığını bilmiyor değildi Selahattin Efendi. Didisini her gördüğünde deli gibi koşup boynuna atılan o küçük Rana'sı canlandı gözünde. Doğruldu, pencereden gökte duman gibi süzülen bir bulutu seyretti. Çift şamdanlı konsolun sesi geldi bahçeden. Tuşların üzerinde kimliğini arayan o hassas kızın üzülmesini kaldıramıyordu içi. Gökte kedi gibi miyavlayan bir martı boğaza taraf süzüldü. Zırhlıların ortasında akıntıya kürek çeken çelimsiz bir yelkenli. Derin bir nefes çekti. Rana'sına derdini anlatması lazımdı. Olga ile Evgenya Hanım'ı kapıya kadar yolculayıp dönerken kiraz ağacının altında Raşit Efendi ile konuşmaya dalmış amcasını gördü Rana. "Didi, yarın değil öbür gün çiftliğe gidelim," dedi Olga. "Beraber gitsek olmaz mı? Gelirsin değil mi?" "Rana'm, benim bu gece az daha uzak bir yere gitmem gerek." "Nereye? Ne kadar uzak?" dedi. "Anadolu'ya kadar." Şaşırdı. Yanlış duyduğunu sandı Rana. "Anadolu mu dedin?" dedi. "Evet güzelim benim." "Ama dedi orada kan gövdeyi götürüyor demedin mi geçen gün?" "Evet tatlım, doğrudur." Nasıl anlatması lazımdı içindeki sönmeyen ateşi. Elini Raşit Efendi'nin başındaki burmalı çapıta götürdü. "Rana'm bak şuna, içteki acının temsilcisi bu çapıt." Az ötede ahırın kapısında çiviye asılı duran soluk, yırtık, ezik fesi gösterdi. "Bak tatlım, işte sana acizliğin sancağı." Yerden bir çomak aldı. "Hadi gel, gidip şu kütüğü dövelim." Gülmekle ağlamak arasında ne diyeceğini bilemedi Rana. "Gel yukarı çıkalım. Kütüphanede bir şey göstereceğim sana," diyen amcasının sesini anca duyar gibi oldu. Haritayı yere serdi Selahattin Efendi. "Bak Rana'm, Geçen gün Yunan'ın Bursa'ya girdiğini gazeteden okudun. Uzaklarda arama. Bursa işte burası. Kral Aleksandros Edirne'ye giriş yaptı. Edirne de şurası. Bir ateş çemberinin ortasında kalmış akrebe döndü Osmanlı'nın payitahtı cihanı. Ateş çemberinden çıkamayan akrep ne yapar? Tahmin et. İntiharı tercih eder. Kendini vurup öldürür. Boğazın öte yüzüne doğru başını salladı. O sarayın içinde akrep değil, canına kıymaktan aciz, cambazhanede terbiye görmüş, dolap döndüren bir fare var. Kavrulup gidene dek döndürecek dolabı. İzin ister gibi yüzünde acı bir tebessüm belirdi. Ranam, bu vatanın, şu milletin, hepimizin selamete çıkması tek bir adamın kerametine bağlı. Bu yaşıma kadar onun bunun ihtirasına alet olmaktan kaçtım. Biliyorum, kaçak damgası yedim, aldırmadım yeğenim. Ama bugün canı pahasına kazandığı rütbelerini söküp şu milletin makus talihini yenmek için kolları sıvayan bir rehberin peşine takılmazsam vicdanım affetmez beni. Gözyaşlarını tutmak için başını çeviren yeğeninin saçlarını okşadı. Çiftliğe gidip 3-4 ay dönemediğim oldu. Bana çıkıştındı, hatırlar mısın Rana'm? Bu sefer de 3-5 ay, bilemedim 1 sene. Akla kara belli eder kendini. Dedi, çiftliğe giderdin. Günler aylar geçse de bir gün döner gelirdin. Ama bu sefer dedi. Hıçkırıklara boğuldu Rana. Gidip de dönmemek var. Ağzını eliyle kapadı. Yanağından sızan yaşları saklamak için başını öne eğdi. Sırtını dönüp gitti. Odasına kapandı. Yatağının üzerine bıraktı kendini. Açık pencereden giren akşam ezanını dinledi. İçinde kıpır kıpır kıpırdayan yumak olmuş hissiyattan kaçmak için doğruldu. Rafta duran kitaplardan birini aldı, okumak istedi. Daldı gitti rastgele açılan bir sayfanın önünde. Devrilen bir direk, çöken bir dam, ezilen konsoldan çıkan bir inilti, toz bulutu, bulutun ardında boşluk. Nice zaman geçirdi o boşluğun içinde. Alacakaranlıkta ağaçtan damın saçağına atlayan bir karaltı çiziverdi boşluğu. Ağzında minik bir serçe, havada yarasa gibi uçan kapkara bir kediydi bu karaltı. Can alan kara kedi, can veren minik kuş. Acıma, kovalama, kurtarma, intikam. Hiç. Kaçılır mıydı bu manasız dünyadan? Dünya, ahiret. Var mıydı başka alem? Ninesini kaç gündür görmemişti, göresi geldi içinden. Taşlığa ayak basar basmaz, gusülhane tarafından gelen bir hayalet de burun buruna geldi. Soluğu kesilmiş geri geri kaçarken sesleniverdi hayalet. Ranam, korkma, benim ben, dedi. Bak gene dede oldum, hem de sakat bir dede. Taşların loşluğunda amcasını sesinden tanıyabildi Rana. Başında Raşit Efendi gibi burmalı bir çapıt, una batmış bıyığı, bir peşkirle boynuna asılı, dirsekten parmak ucuna kadar sargılı kolu, sağ elinde bastona benzer bir sopa. Aa, ne oldu dedi, nen var? İhtiyarlamadan sokağa çıkamaz oldun. Sus der gibi parmağını dudağına götürdü amcası. Sebebini dönüşte anlatırım sana. Onu bulaştırmamak için bıyığını eliyle kapayıp alnından öptü Rana'nın. Bilirsin hep terstir benim işim. Senelerdir sağlam giden sakat döndü. Ben sakat gidip sağlam döneceğim tatlım. Bahçe kapısına kadar yan yana yürüdüler. Sokağa çıktığında birden sopasına abandı, topallaya topallaya uzaklaştı, karanlığın içinde gözden kayboldu dedi. Bölüm 2 1 Neden icap etmişti damdan düşen bu ani yolculuk? Yeni bir şey miydi vatan? Senelerdir kimin uğruna düşmanla boğuşup durmuştu bu millet? Yoksa amcasının vatan adında Rana'sından çok sevdiği bir kızı mı vardı? Kılıktan kılığa girmesi savaştan kaçmak için değil miydi şu 2 sene öncesine kadar? Şimdi? Savaşa gitmek için mi sakat bir ihtiyar kılığına girmesi gerekti? Rana ile her şeyi uzun uzun dertleşen Didi neden böyle ansızın sıra kadem basmıştı? Dönüşte anlatırım sana diye kendi kendine mırıldandı amcasına kinaye. Çok mu zordu anlatması? Taşlıktan bahçe kapısına kadar beraber gelmişlerdi. Yol boyunca ağzını açmamıştı dedi. Elinde sopa, yalancıktan topallaya topallaya hangi kütüğü dövmeye gitmişti? Vatanı kurtarmaya koşan bir adamsa bunda utanacak, gizlenecek ne vardı? Uyku girmiyordu Rana'nın gözüne. Vatan, düşman, ahırın kapısına asılı ezik fes, başlardaki burmalı çapıt, sopa, sarılı kol, topal amca. Bir irtibat kurmaya çalışıyor, çıkamıyordu muammanın içinden. Kirazın altında onu ilk kim ben gördüm. Görmesem belki de habersiz bırakıp gidecekti o tatlı yeğenini diye acı acı söylendi. Nenesini kaybettiğinde ölenle ölünmez dememiş miydi Didi'nin kendisi? Ölünmezdi tabii. Terk edilmiş olma hissiyle amcasına olan sevgisine gem vurmaya çalıştı. Yarıya merhem olur muydu Didi'nin arkasından ağlamak? Piyano çalacaktı. Fransızca, belki de Rusça öğrenecek. Çarşafı, feraciyi, yaşmayı koyacaktı kenara. Kendini bildi bileli boğulup kalmıştı bu konağın içinde. Böyle gelmiş, böyle gider. Ne demeye gelirdi? Böyle gidecek diye yazılı ferman mı vardı? Alacaktı kalemi eline. Yazacaktı. Evet, yazacaktı. Çomakla değil, kalemle olur bu iş demişti amcası. Geceler boyu düzlüğe çıkmak için bir yol arandı durdu. İsyanla hüzün arasında gitti geldi. Silemedi aklından o vefasız Didi'yi. Horozun sesini ezandan önce duydu. Pencerenin pervazına dayanmış düşünürken ağrandıla tünemiş gün ışığına çıkacak serçeleri gözleyen kara kediyi gördü. Top gibi yuvarlak kolonya şişesini masanın üstünden kaptığı gibi pusudaki cellatın üzerine var gücüyle fırlattı. Kara kedi düştü mü, atladı mı oralı bile olmadan kapıyı çekip çıktı. Abdestini almış namazını kılıyordu beybazı. Sessizce cumbanın içine yerleşti. Serçelerin cıvıltılarıyla canlanan tan yeri, süzülen martı, gaklayan karga, boğazı lekeleyen zırhlılar. Arka sırtlardan gelen sabahın ilk ışınlarıyla kızılaşan sema, semaların ötesinde beybazının gezindiği bilinmedik bir dünya. Haşim Bey namazın sonunda sağındaki solundaki melekleri selamlarken cumbanın içinde oturmuş kendisini seyreden kızını gördü. Geceyi uykusuz geçirdiği gözlerinin altındaki morluktan belliydi. Sorgu suale gerek mi vardı? Gitmeseydi. Rana vicdanı affetmezdi onu diye kızını okşar gibi konuştu. Zırhlılarla kaplı boğaza taraf çenesini kaldırdı. Sultanımız olacak Resul'ün halifesi prangıya vurulmuş. Zındığın emriyle otur otur kalk kalk. Arkamda dört yetimin hayali canlanmasa emin ol bu yaşımda ben de giderdim kızım. Rahlin üzerinde açık duran Kur'an'ın üzerinde elini gezdirdi. Gözle görülür, elle tutulur mu vicdan? O vicdanı sana, bana, amcana bahşeden Kerim Allah'ın emriyle gitti. Onun inayetiyle sağ salim döner gelir inşallah. İş Allah kaldıysa korkarım cenazesi gelir diye düşündüyse de Rana Bey bahsini gücendirmekten kaçındı. Anlamak istediği konuya getirdi lafı. Neden öyle eli kolu bağlı, topallaya topallaya gitti Beyba? Hastanenin birinde gönlüne göre bir hemşire mi buldu? Onun gönlünde vatan sevgisinden gayrı bir tek senin yerin var yavrum. Sen Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği ömrün daha başındasın. Vatan göçtü gidiyor. Evladından başka da kimsesi yok onun. Ben de bu vatanın evladı değil miyim Beyba? Anadolu'da ben de işe yararım. İşe yaramak şöyle dursun Rana'm. Yollar kesik. Anadolu'ya nasıl geçilir bilmem. Amcan yola düşmeden kılık değiştiyse mutlaka bir bildiği vardı. Beyba. Efendim kızım. İçimde bir sıkıntı var. Çıkıp dolaşmama izin verir misiniz? Tabii yavrum. Nereye gitmek istersin? Yalnız başına nereye gidebilirdi bir genç kız? Şemsi Paşa Koruluğu diye bir yere gitmiştik. Çok oldu. Hacı Ağa götürür mü? Paytonla bir dolaşıp gelsem. Birden bir fikir geldi aklına. Yok, yok Beyba. Bilmem ayıp olur mu? Hep Olga buraya geldi. Bu sefer ben gitsem. Ayıp olur mu Beyba? Yalının kapısında Evgenya Hanım'ı görünce şaşırdı. Merhaba demeye kalmadan Elena Hanım göründü. Derken Onegin Bey. Hoş geldin Rana. Nasıl denir? Sefalar getirdin. Gelişiyle etraf neşelini vermişti sanki. Kendi evinde bulamadığı aydınlığı bu Rus evinde buluverdi Rana. Evgenya Hanım Elena Hanım'a taraf işaret parmağını salladı. Bugün yok Rusça konuşmak. Onegin Bey'e döndü. Türkçe'de yok konuşmak. Herkes Fransızca. Bir minik serçenin balkonun içeri gireceği tuttu. Aa, une monu deyiverdi Rana. Serçe. Une değil. Un monu diye düzeltti Evgenya Hanım. Serçe, erkek artikelle. Ama olur mu hoca hanım diye Türkçe girişi verdi Rana. Bu serçe dişi serçe. Evgenya Hanım'ın gülesi geldi. Zor tuttu kendini. Sen akıllı kız, evet. Ama bu serçe dişi mi sen nasıl biliyor? Hoca hanım, erkek serçenin boynu siyah olur. Bununki bak, gövdesinin renginde. Sen biliyor, peki ama dişi ma erkek her zaman un mönyö. Beybaz'ına müennes, müzekker diye bir şeyler duymuştu Rana. Bakışını muzip bir ışıltı Onegin Bey'e döndü. Fransızlar için hep akıllı derler. Şu kuş dişi zorla erkek olur mu? Masanın kenarından tuttu. Bu kereste dişi mi erkek mi? Kur'an'ı anlamadan hatim etmek gibi neyin dişi neyin erkek olduğunu tek tek oturup ezberlemek gerek. Söylediğine kendi de güldü. Onegin Bey'in bu hoş beşi tercüme etmesiyle gülmekten gözlerinden yaş akan Elena Hanım Rana'nın elinden tuttu. Sen doğru Rana. Doğruydu ya. Aklın ermediği şeye amin diyebilmekte çok zorlanıyordu Rana. Hınzır hınzır Evgenya Hanım'a bakıp üstüne basa basa "Uni Olga yok mu?" diye sorduğunda Elena Hanım elinden tutup "Gel Rana gel" diyerek onu sahile götürdü. Yalının önündeki zırhlı hangi cehenneme gittiyse demir alıp gitmişti. Rıhtımın az açığından geçiyordu akıntı. Elena Hanım "Olga" diye seslendi. "Şto" diye bir ses geldi denizden. Rusça "Ne var?" Rana eğilip baktığında yarı çıplak Olga'nın suya dalıp bir şeyler topladığını gördü. Topladıklarını rıhtımın üzerine atarken Rana demesiyle birlik denize sarkık merdivenden fırlayıp çıkması bir oldu. O ıslak haliyle kucakladı geleni. Sen ne zaman? Şimdi geldim. Maintenant. Fransızca şimdi. Gemilerin birinden öbürüne bayraklarla konuşan gemiciler halt etmişti bu iki kızın yanında. El kol hareketleri, yüzlerindeki ifade, arada sırada bir kelime anlaşmak için yetip de artıyordu bile. Ne miydi? Denizden çıkardı yosun tutmuş kabuklar. Yemek için olduğunu eliyle anlattı Olga. İsmini bilemedi. Benim baba sormak var. Omuzdan atkılı, kalçaya kadar inen deniz için yapılmış üstündeki ıslak fanileyi gösterdi. Odada bir tane daha vardı bundan, sıcak da hava, suya dalmak istemez miydi? Etrafta kimse yoktu, yoktu ama ayna karşısında bile çıplak vücudunu seyretmeyi ayıp bilmiş Rana için soyunmak olacak iş değildi. Kollarını havada dolandırıp yüzme bilmediğini anlattı. Bir eliyle boğazını, diğer eliyle burnunu sıkar gibi yapıp boğulmak üzere olan bir velidi taklit etti, güle eğlene kabukları toplayıp yalıya döndüler. Ne miydi bu kabuklar? Onegin Bey az düşündü. Nasıl denir? Evet, midye. Midye deniyor ama kimse yemiyor burada. Kabuklardan birini aldı, tırnağıyla yan tarafını çizer gibi gösterdi. Buradan açılıyor. Sonra durdu. Anlatmaktan vazgeçti. Rana, öğle yemek bizimle yemez misin? Balık var, çok güzel. Midyeyi duymamıştı, balığı görmemişti. İsmini biliyordu. Didi balığa çıktığını söylerdi hep. Aklı bir yerlere gitmiş gibi bir süre daldı kaldı. Olur değil mi Rana? Efendim? Yemeği bizimle yersin değil mi? Ha olur tabii. Ama merak eder Beyba. Arabadaki efendi babaya haber verir olmaz mı? Akşama biz götürürüz seni. Midyeleri açtılar. İçinden çıkanı gözü pek tutmadıysa da una bulandıktan sonra yağda kızartılıp yenmesi hiç fena değildi. Balık iyi güzel de içinde bir sürü iğne vardı. Olga'ya baka baka eti kılçıktan ayırdı tattı. Bir lokma, bir lokma daha. Bayağı lezzetli bir şeydi balık. Didi bunları tutardı da neden getirmezdi eve? Haritada görmüştü, deniz yoktu Ankara tarafında. Zaten olsa da balık mı tutmaya gitmişti Didi? Hala topallıyor muydu? Bu sefer sahicikten mi sarılıydı kolu? Rana, beğenmedin mi? Neyi? Balığı sevmedin mi? Aklı boğazdan uçup gitmiş Anadolu'ya konmuştu. Dönüp geldi yalıya. Ha, yok. Balık, evet, tabii. Çok beğendim. Hiç yememiştim bugüne kadar. Bizim ev ta tepede, balık yok ki orada. Tepede balık olmadığı kimin aklına gelirdi? Gülüşmeler arasında ben gelirken getireyim ister misin diye sordu Evgenya Hanım. Getirin de hoca hanım, şimdi aklıma geldi. Bizim evde kimse bilmez balığı. Bacıyı gördünüz, kıyameti koparır, elini bile sürmez. Hem o kadar yoldan balık mı taşınır? O kadar yol yok. Buradan paytona binmek, sizin evde inmek var. Çıkaramadı Rana. Karşı tarafta değil miydi Evgenya Hanım'ın evi? Karşıya gidip gelmek zor. Evgenya artık burada kalıyor Rana diye açıkladı Olga'nın babası. Herkesin işi görülsün diye hoca hanıma ev almışlardı demek. İnancın, örf adetin geçen her dakikanın tepesine çöreklenmediği, kimsenin kimseye emir vermediği bu aileyi pek sevmişti Rana. Boğazdan yansıyan pırıltılarla şenlenmiş salonun duvarlarında gözünü gezdirirken Beybası'yla birlikte yemeğe kaldıkları akşam duvara kakılı boş duran çivinin yerinde yaldızlı bir resim gördü. Ortada dikili duran istavruzun her iki yanında iki sakallı adam. Sormaktan çekindi ama sorarmış gibi Olga'ya baktı. Farkına varan Onegin Bey, Fransızca ikon ismi bunların. Bak, sağdaki peygamber İsa, öyle denir değil mi? Soldaki, az düşündü. Kim olduğunu ben de bilmiyorum Rana. Karşısındaki genç kızın pek bir şey anlamadığını gören Onegin Bey gidip kitaplıktan sözlüğü aldı geldi. Bak Rana, bu sağdaki, sayfaları çevirdi, ruhani. Bu soldaki ise, sayfaları çevirdi, cismani. Evet, bir tarafımız ona, bir tarafımız buna bağlı. Ruhani, cismani diye tekrarladı Rana. Öğrendiğim kadarıyla bunların hepsi Allah'la irtibatlı. Allah diyor, değil mi? E peki diyor, nerede burada? İşte o sağdaki, İsa. Durdu, kıza kesti Onegin Bey. Neyse, orasını pek karıştırma Rana, ben de pek anlamış değilim. Gidip çivisinden çıkardı, getirdi. Bu bizim için bir, evet, göçüp giden Rusya'dan bir hatıra. Rana Onegin Bey'i üzdüğüne üzüldü. Ama daha göçmemiş ki, ordusu ayaktaymış. Öyle diyorlar Rana, ama Wrangel'in de, siz nasıl diyor, evet, suyu kaynamış. Beyaz Rusya artık kızıl olacak. Onegin Bey'in bu tahmini üzerinden 2 ay geçti geçmedi, elinde bir kitap, gramerde çekimleri mırıldana mırıldana bahçede dolaşan Rana, bir adamın kapıdan kendisine seslendiğini duydu. Güzel kızım, muhterem evdedir. Beyban mı? Evet, şöyle buyurun diyerek misafiri selamının kapısına doğru götürürken adam kendini tanıttı. Ben Artin Efendi, sizin kiracınız. Kızcağızın anlamadığını gören Artin Efendi, sizin salı pazarında tüken yok mu ya? Selahattin Efendi gelir kira alırdı, gelmedi. 3 ay oldu. Hasta değil inşallah. Değil Artin Efendi, bir yere kadar gitti, dönecek yakında. Seke seke giden dedi. Uzaklaştıkça silinen ayağının izleri. Haber vermek doğru olur değil mi? Selamlı'nın kapısı önünde Artin Efendi'nin yüzüne baktığını hissetti dalgın Rana. Özür diler gibi hafiften gülümsedi. Bir koşu çıkıp beybasına gelini haber verdi. Onlarla beraber kalabilmek için de izin kopardı. El etek, hoş beş, Artin Efendi ufak bir kese çıkarıp sedirin kenarına bıraktı. Ne desem azdır muhterem. Sayenizde zor günleri atlattık çok şükür.